A9 ekranlarından merhabalar sayın izleyicilerimiz. Birlik Zamanı programımızda Dilem Köknar'la birlikte bugünkü konuğumuz Kafkas Vakfı Kurucu Başkanı Sayın Mehdi Nusret Çetinbaş. Efendim hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Teşekkür ederim, hoş bulduk.
Öncelikle isminizin güzelliğinden bahsedeceğim. Mehdi çok güzel bir isim. Yani onun anlamına ve açılımına dair bize söyleyebileceğiniz bir şey var mı?
Şimdi tabii ismim aslında konulması da enteresan. Takvim yaprağından halam o zaman isim olarak görmüş ve ismimin Mehdi konulmasını istemiş. Hı-hı. Fakat teyzem de, o da Nüzhet demiş ismini. İkisi arasında kavga çıkmasın diye köy muhtarımız da ikisini birleştirmiş. Kendisini rahmetle anıyorum o zaman, İhsan amca diye. Mehdi Nüzhet yapmış ve hakikaten de başka Mehdi ve Nüzhet isimli bütün Google'larda, aramalarda, şeylerde ikisini bir arada başka da görmedim yani. O şekilde özel bir isim çıkmış ortaya. Tabii ben aynı zamanda da edebiyatçı da olduğum için Mehdi kelimesinin tabii lügatta hidayete erdiren anlamı var ama tabii onun dışında da Mehdi geleceğine inanılan Hazreti İsa'nın tekrar yeniden insanlığa İsa'dan önce gelip de son çağrıyı yapacak olan, insanları gerçek kurtuluşa davet edecek olan münadi, çağrıcının ismi olarak da söylenir. Tabii o isme biz tabii ne kadar layığız, isim olarak da taşıdığıma memnunum.
İnşallah, evet, çok güzel bir isim gerçekten. Hayatınızla ilgili, yani doğumunuz, edebiyattan bahsettiniz, tahsiliniz, biraz sizden dinleyebilir miyiz?
Ben 17 Haziran 1954 tarihinde Kocaeli, İzmit, yani bugün de Kartepe diye bir ilçe oldu benim bulunduğum köy, Uzun Tarla diye bir köyünde dünyaya geldim. Uzun Tarla 1879 yılında Kafkas göçmenleri tarafından kurulan bir Çerkes köyü. O köyde dünyaya geldim. İlkokulu köyümde okudum. Tabii o zamanlar yokluk, fakirlik, zaruret dönemleri, köyün dışında okuma imkanımız olmayınca Adapazarı'nda, karayollarında çalışan amcamın yanında ortaokul okuma durumumuz oldu. Ortaokulu Adapazarı ortaokulunda bitirdikten sonra köyümüz biraz daha modern şeye kavuştu. Köyümüzden İzmit'e sürekli araç gidip gelmeye başlayınca bu sefer naklimi İzmit'e aldırıp İzmit Lisesi'nden mezun oldum ki İzmit Lisesi de tarihi bir lisedir. 1890'lara dayanan bir kuruluşu vardır. Sultan Abdülhamit zamanında kurulmuş meşhur bir lisedir. Mensubu olmaktan da ayrıca gurur duyduğum İzmit Lisesi'nden mezun olduktan sonra işte 1973 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'ne girdim. Edebiyat Fakültesi'nden de 1977 yılında mezun oldum ama tabii çok talihsiz bir dönemde mezun oldum. Mezun olduğum dönem anarşinin tırmandığı, bugün de geçmişte biraz yaşadığımız o anarşik olayların gene doğuda, güneydoğuda Türk bayrağının göndere çekilemediği, insanların doğuya gidemediği o dönemleri 1977'de de yaşadık. Ve öğretmen olarak ilk tayinim, o zaman tayinler yapılıyordu Milli Eğitim Bakanlığı'ndan, şimdiki gibi kura değildi, Diyarbakır'a çıktı. Fakat Diyarbakır'a gitmek mümkün değildi o şartlarda. Gidemedik, müstafi olduk. Müstafi olan bir insan o dönemin şartlarında işte bir yıl zaten tekrar öğretmenliğe müracaat edemezdi. Daha sonraları işte 1979'un sonunda işte ilk öğretmenliğe başladık. 1979'da önce işte Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde 5 sene çalıştım. Daha sonra 1985 yılından itibaren de özel okulculuğun bünyesinde, yani adını söylememde bilmiyorum mahsur var mı, Üsküdar'da bir özel okul, İlim ve Fazilet Vakfı diye. Çok değerli büyüğüm, eski Üsküdar müftüsü Abdullah Yazıcı hocamın önderliğinde kurulan bir okulda da tam 20 sene yöneticilik, öğretmenlik, edebiyat öğretmenliği, zümre başkanlığı, aklınıza gelebilecek bütün her eğitimin her branşında, her konusunda çalışmalar yaptım. Tabii bunların dışında ben 1974 yılından itibaren de İstanbul'a geldiğim üniversite çağlarından itibaren de dernekçilikle uğraştım. Kafkas Kültür Derneği'nin bünyesinde çalıştım. O zaman Sultanahmet'te bulunan İstanbul Kuzey Kafkasyalılar Kültür ve Yardım Derneği'nin önce üyesi oldum ve 1977 yılında belki de Türkiye'nin en genç dernek başkanı olarak, yani 23-24 yaşlarında derneğin orada başkanıydım. Orada çok çalışmalarımız oldu. Daha sonraları 12 Eylül'den sonra yine dernekçiliğe belli bir süre devam ettim. Fakat ardından işte Sovyetler Birliği'nin dağılma aşamasında o bölgelere zaten çok gidip gelmeye başladık. Bir benim bir başka özelliğim daha var. Onu da burada söylemeden edemeyeceğim. Benim dedem 1905 yılında, yani Büyük Çerkez sürgünü değil, yani 1864'te değil ama 1905 yılında bütün ailesini, akrabalarını bırakarak Türkiye'ye geldi. Geldiği için de birinci derecede akrabalarım, yani babasının öz amca çocukları Rusya'da, Kafkasya'da yaşadıkları için bizim o en şiddet komünizm zamanında bile o bölgeyle bağlantılarımız kopmadı. Akrabalarımızla bir şekilde çok zor şartlar altında bile haberleşiyorduk. Oradaki akrabalarımız, benim dedem Türkiye'ye geldiğinde 1905'te, dedemin babası 1928 yıllarına kadar, o zamanki önce Osmanlı İmparatorluğu daha sonra Türkiye'ye sürekli gelip gitmiş. Fakat 1928'den sonra sınırlar kapanınca akrabalarımızla bağlantımız kopmuş. O sıralarda işte komünizmin en şiddetli zamanında bile akrabalarımız bize mektuplar gönderirler. Çok enteresandır. Bazı sakladığım mektuplar var. Mektubun biri Arjantin'den postaya atılmış. Bir tanesi İtalya'dan postaya atılmış. Bir tanesi Meksika'dan şeye atılmış. Sonra bunların sırrını araştırdım. O zamanlar Sovyetler Birliği'nden yurt dışına çıkmak çok zor. Çıktığını duydukları Kafkasya'dan, işte kimi denizci, kimi şey, işte gemilerle bir yerlere giden gelen insanları gördükleri zaman onların cebine mektup sıkıştırırlarmış. Üzerine de adresi yazıp bunu vardığınız yerden atarsanız memnun oluruz diye. Onun benzer belki de onlarca mektup göndermişler ama maalesef bizim elimize 3 tane geçti. O şartlarda bile o akrabalarımızla bir şekilde buluştuk. Daha sonra işte 91'den sonra Sovyetler Birliği dağılınca yakın akrabalık ilişkilerimiz başladı. Ve Kafkasya'ya biz nasıl hizmet ederiz diye düşünürken yine arkadaşlarımızla beraber proje geliştirdik. İşte Kafkas Vakfı'nı kurduk. Kafkas Vakfı 1995 yılında o bölgeye daha organize, daha düzenli faaliyetleri yapmak anlamında kurduk. İlk faaliyetlerimiz arasında o bölgede ilk gittiğimizde maalesef çok büyük bir manevi bir boşluk gördük. İnsanlar tamamen o 80 yıllık komünizmin getirdiği ateizm propagandasıyla dinlerinden kopmuşlar ve dinlerine hasretler. Bunu nasıl giderebiliriz diye projeler geliştirdik. Yani en azından şimdi insanlar öyle enteresan ki dine duydukları saygı dolayısıyla gittiğim zaman herkes benim evimde işte Kur'an-ı Kerim var diye kitaplar çıkartıyorlar, bana getiriyorlar. Eski yazıda okumayı bildiğimiz bir bakıyorum Osmanlıca yazmış ya coğrafya kitabı ya işte böyle bir kitap. Ama Arap harflerle yazıldığı için ona büyük bir hürmet gösteriyorlar. Yani Kur'an değeriyle evlerinde saklamışlar o kitaplar. Yani Osmanlıca ne bulmuşlarsa evlerinde saklamışlar. Daha sonra Allah bize nasip etti. Diyanet İşleri Başkanlığı ile irtibata geçerek Diyanet İşleri Başkanlığı o zaman şartlarında bize 20 bin adet Kur'an-ı Kerim bağışladı. Ve bunları konteynerle Kafkasya'ya, nakliyelerin de hatta bize yardımcı oldu. Götürdük 20 bin şeyi Kafkasya'da, Dağıstan'dan şeye kadar o bölgeye dağıttık. Onun dışında namaz hocası tarzında küçük böyle 32 sayfalık renkli kuşe kağıtlarla basılmış bir başka yayın evi basmıştı ama onu Rusça'ya tercüme ettirerek sponsorlar aracılığıyla onu 100 binin üzerinde dağıttık onu. Mesela biz hayırsever biri, ben işte 2 bin tane hediye ediyorum, öteki 3 bin, öteki 5 bin falan tarzında buna benzer Öyle bir dağıtımlar yaptık ve böyle Kafkas Vakfı aldı başını gitti yani ondan sonra. Yani
Kafkas Vakfı'ndan bahsetmeniz detaylı iyi oldu çünkü biliyorsunuz Sayın Hocamız Adnan Oktar da Kafkasya'yıdır.
Zaman ve zaman buluştuğumuzda konuşuruz yani. Kafkasya meselesi de bana sorar ne yapıyor benim hemşerilerim falan tarzında o konuda zaman zaman sohbetlerimiz olur yani. Evet. İlgilidir de kendisi.
Evet.
Hatta bazen de benimle Çerkezce birkaç kelime de böyle konuşur bildiği kadarıyla. Esprilidir hocamız sağ olsun yani. Evet,
siz de sağ olun. Komünizmden bahsettiniz. O dönemlerde çekilen zorluk ve sıkıntılar malum. Yani insanların üzerine yapılan baskılar, bir kere dinlerini yaşayamamaları, özgür olamamaları. Şimdi gelse komünizm, işte son zamanlardaki sosyal olaylarda görüyoruz yani. O olayları provoke etmek isteyen komünist yapılanmalar, örgütlenmeler, komünizm bitmedi. Yani bir nevi pusuya çekildi ve hala o felsefe olarak yaşam alanı bulmaya çalışıyor. Allah muhafaza öyle bir sistem gelse demek ki yine aynı zorluklara, baskılara milletimiz maruz kalacak. Hepimiz maruz kalacağız değil mi?
Aslında o insanları hala daha bugün o komünist kafayı, o mantaliteyi devam ettiren insanlara yani bu Rusya'dan, Sovyetler bile ve değişik yerlerden insanlar getirerek onlarla onu konuşturmak lazım. Yani o insanların yaşadıkları çileyi, yaşadıkları dramları o dönemin içerisinde neler neler. Şimdi o kadar şeylere şahit olduk ki olaylara yani ateizm yani dinsizlik propagandası işin bir boyutu. O kadar aşırı gitmişler ki ufak çocuklar şimdi okula gidiyorlar. Ve zaten komünizmin yaptığı en önemli şeylerden biri aileden çocuğu 2 yaşında alıyor çocuğu elinden. 2 yaşını bitirdiği gibi, 3 yaşına girdiği gibi alıyor. Hemen sadik diyorlar o kreşlere götürüyorlar çocukları. Evet. Ailen hemen elinden alıyor çocuğu. Çünkü ailenin içinde bulunduğunda gelenekten alacağı bir takım şeylerle komünizme ters muhalif insanlar yetişebilir. Hemen kreşe alıyor. Ona da önce başlatıyor dinsizlik eğitimi, ateizm. Evet. İşte çocuğa söylüyorlar. Klasik metotlarıydı bu. İşte hadi bakalım çocuklar diyor. Allah'tan diyor şeker isteyin diyor. Tabii çocuklar dua ediyor. Allah'ım bana şeker ver falan filan ver. Yok şeker. Bu sefer bak Lenin babadan isteyin diyor. Şimdi şeker, Lenin baba bize şeker verdi. Pat pat pat şekerler dökülüyor sağdan sonra. Çocuk bakıyor şimdi Allah'tan şeker gelmedi. Lenin babadan şeyle dökülüyor şekerler. Çocuk böyle böyle o ateizm propagandasını yemeye başlıyordu. Hatta çocukları kontrol ediyorlardı. Yani diyorlardı ki evde anneniz babanız namaz kılıyor mu? Oruç tutuyor mu? Buna benzer ispiyonculuk yaptırıyorlardı çocuklara falan. Yani çocuklar böyle çift şahsiyetli yetişiyorlar. Hatta benim yaşıtım İbrahim diye babamın amcasını o anlatırdı. Ya şimdi diyor, soruyorlar diyor bu. Baban namaz kılıyor mu? Kılıyor diyor babam namaz diyor. Şey yapıyor. Şimdi söyle babam diyor bana söylüyor diyor sakın işte bizim namaz kıldığımızı oruç tuttuğumuzu söyleme. Öğretmen de diyor böyle diyor şey yapıyor diyor bizi diyor çok yumuşak şefkatli yaklaşıyor. Acaba söylesem mi söylemesem mi böyle diyor ikilem içerisinde kalırdım diyor. Çok zor şartlar içerisinde yaşardık tarzında yani o dönemler zaten insanlara verilen o baskı o zulüm, o sistem zaten bir anda çöktü gitti. Yoksa başka türlü sizin şimdi zulüm ile abad ettiğiniz o sistemin yaşaması mümkün değil. Ama bugün işin gerçeğini söylemek isterseniz hani Rusya'da komünizm çöktü de çok daha iyi bir sistem mi var? O da ayrı tartışılabilecek bir konu. Ama bu sefer de Rusya komünizmin değil ama son derece eşitsiz, adaletsiz, vahşi kapitalizmin pençesine düştü. Mesela
Avrupa gibi, diğer yerler gibi.
Çok ilginçtir. Evvelki sene miydi? Tabii şeye gittiğimde Rusya'ya tartışıyoruz öyle konuda. Böyle komünizmi eleştiren şey yapan akrabalarımdan biriyle tartışırken bana sordu. Dedi ki ya dedi şimdi hani komünizm yıkıldı ama yeni sistemi de eleştiriyor falan. İkisi arasında fark yok diyor. Ben iddia ediyorum ya diyorum komünizm çok kötüydü şimdi şöylesiniz böylesiniz falan filan. O diyor vallahi diyor komünizm bundan iyiydi falan diyor sonuçta. Bana bir soru sordu. Dedi ki sizin ülkenizde dedi Yani ne kadar dedi dolar milyarderi vardır dedi. Bir söyler misin dedi. Ben de tabii öyle hiçbir şey düşünmediğim için kendi kendime kafama göre birçok rakamlar attım falan. Herhalde dedim 15-20 tane vardır dedim. Ya, Türkiye'ye geldikten sonra bir Google'a girdim, bir inceleme yapayım dedim. 3 tane mi ne, 4 tane mi ne çıktı. İşte şeyle ilgili. Evet. Hani biz şimdi Koç, Sabancı, Babancı falan evet. diyoruz ama hani şeyle o dönemin şartlarını anlatıyorum. Şimdi 5 tane falan şey çıktı. Şimdi dedi ki bak şimdi 15-20 dedim onu da kabul etti. Ama dedi bak dedi sizde dedi özel mülkiyetin dedi tarihi ne kadar dedi. Vallahi dedim bilmiyorum ama dedim bizde evvelden beri vardır dedim. Özel mülkiyet Osmanlı'da da mülkiyetti şeyde de sürekli ama en azından dedim cumhuriyet şeyini alır. Ama dedi bak dedi bizde dedi özel mülkiyetin başlangıcı dedi 94 yıl 91'de bile değildi. 94'ten sonra dedi şey yapılmaya başlandı. İnsanların malları, mülkleri her şey dedi devletindi dedi bizde. Bizde dedi şu anda dedi 19 tane dedi oligark var dedi. Bu oligarklar, oligarkolar da zengin şeyler. Bunlardan dedi 4 tanesi de dedi ilk onun içerisinde dedi. İlk onun içerisinde dedi. Peki dedi bir insan dedi yani o zamanın şartlarında 15 senede dedi 17 senede dedi dünyanın en zengini olabilir mi dedi çalışarak kazanarak dedi olabilir mi? Yok dedi. Burada ne yaptılar dedi devletin mallarını devletin arazilerini devletin şirketlerini yağmalayarak insanlara peşkeş çekerek dedi böyle zengin oldu dedi bu insanlar. Dolayısıyla dedi komünizmde dedi yani sonuç itibariyle dedi tamam üst bir tabaka vardı ama hepimiz fakirdik dedi. Hepimiz dedi şeydik. Şimdi de dedi zulüm var. Şimdi yani o tarzdaki bir anekdota da şahit olmuştu. Evet. Ama dedim yine de ben kendisine şunu söyledim. En azından dedim manevi olarak dedim dinleriniz. İşte ona dedi tamam amenna dedi. Yani bunu yaşama imkanımız var. O bile vardı tarzında bir tesellimiz olmuştu yani kendisine.
Evet. Yani komünizmin retoriğinde vardır biliyorsunuz. Yani son komünizm aşamasına gelmeden evvel bir kapitalist dönem yaşanması zaten o retoriğin, Marksist-Leninist felsefenin o döngünün içinde olan bir şeydir. Evet. O nedenle orada hala bir komünizm iki ileri bir geri taktiği de vardır biliyorsunuz. Tabii Lenin'in. Evet. Dolayısıyla her an orada yine aynı şekilde o Marksist-Leninist felsefenin hakimiyeti ve komünizmin yaşanması söz konusu olabilir.
Tabii.
Nitekim İşte ülkemizin içinde de o tip örgütlenmeler olduğu ve provokasyonlara yeltendiklerini müşahede ediyoruz. Tabii ailenin, devletin ve özel mülkiyetin kökeni bahsettiniz. Aileden çocukları alıyorlar. Özel mülkiyet yoktu. Yani insanların yaşam hakları, ibadet hakları, hocamız zaman zaman Sayın Adnan Oktar röportajlarında söylüyor. Yani, dinimiz, namusumuz, her şeyimiz yok olur, mahvolur, gider diye. Yani insanlar onu tehlikenin farkına varamıyorlar. Belki bu şiddet olaylarında anlayabilirler onların felsefelerini. Yani bu şiddet yaklaşımının hakim olmasında o felsefeyle yani ülkenin ne hale gelebileceğini belki görebiliyorlardır. Nitekim onlar Rusya'da şu anda diğer ülkelerde bu felsefeyle doğanlar. İşte şimdi Şangay, geçmişte Varşova Paktı. Yani İran dahi bunun içinde ve şu anda da Suriye onların kıskacı altında.
Evet.
Orada Müslümanlar 100 bin yani Müslüman şehit edildi, görüyorsunuz. Suriye'de bunun önü nasıl alınacak? Yani diğer ülkelerde de, Irak'ta, İran'da da görüyoruz. Siz yakinen vakıf olarak da Suriye'yi takip ediyorsunuz. Evet. Değil mi? Hatta misafir ettiğiniz kişiler de var bildiğim kadarıyla.
Evet, şimdi tabii biz şimdi Suriye'de meydana gelen olaylar şimdi Kafkas Vakfı olarak daha doğrusu Türkiye'deki Kafkas camiası olarak bizi de etkiliyor sonuç itibariyle. Şimdi çünkü Çerkez toplumu maalesef dünyanın dört bir yanına dağıldığı için ve zaten Allah'ın emirlerinden bir tanesi de cuma namazlarında sürekli okuruz. Akrabaya, yakın akrabayı gözetmek. İmam zaten hutbeden okur. Önce diyor akrabalarınızı ne yapacaksınız? Gözeteceksiniz, onlara yardımcı olacaksınız. Bugün Suriye'de 150 bin civarında Çerkez yaşıyor. Bu Çerkezler Osmanlı İmparatorluğu zamanında Türkiye'ye nasıl yerleştirmişlerse Osmanlı zamanında da Suriye'ye yerleştirmişler. Ve bunların hemen hemen büyük bir kısmı da İsrail sınırındaki Golan tepelerine yerleştirilmiş. Ve bu Çerkezlerin büyük bir kısmı da Golan tepelerindeki 67 İsrail Savaşı'nda Golan işgal edilince 17 tane Çerkez köyü mülteci duruma düşüp Şam'da sefil bir vaziyette Şam'da uzun müddet kaldılar. Ben çocukken hatırlıyorum. Yani hemen hemen 13-14 yaşlarında çocuktum. Bizim köylerimizde o 67 İsrail Savaşı'nda mağdur duruma düşen o Çerkez kardeşlerimiz için 67 yıllarında yardım toplanıyordu. Yani Suriye'de, Şam'da çadırlarda yaşıyorlar. Evleri, barkları yıkıldı. Onlara yardımcı olalım diye Türkiye çapında bütün köylerde, şehirlerde Çerkezler bir dayanışma yapıyorlardı. Rahmetli babam da bizim köyde o yardım toplama komitesinin başındaydı. Kimi buğday getiriyor bir teneke, kimi bilmem ne. Herkes elinden geldiğince onlar satılarak Suriye'deki Çerkezlere o dönemde yardımcı olunduğunu hatırlıyorum. Şimdi savaş başlayınca da aynı şekilde savaş şey ayırmıyor. Yani bu Çerkez'dir, bu Arap'tır, bu Nusayri'dir, bu falandır, bu Kürt'tür diye ayırmıyor. Suriye'de gerçekten insanlar çok mağdur duruma düştüler. Ve mağdur duruma düşülünce Türkiye'deki biz vakıf dahil olmak üzere, Ankara'daki Kafkas Dernekleri Federasyonu, İstanbul'daki Çerkez Dernekleri Federasyonu, işte ne birçok kurulan komiteler kanalıyla Suriye'deki, oradaki soydaşlarımıza bir yardım kampanyası başladı. Bunu da biz öyle çok reklamlı falan bir şekilde de yapmadık. En pratik işi şu şekilde becermeye çalıştık. Yani Türkiye'de biliyorsunuz köyler çok boşalıyor. İnsanlar köylerden hep şehirlere gittiler. Birçok Çerkez köyünde yani 100 hanelik bir Çerkez köyünde 20 tane ev var boş. Yani dedik ki biz bu evleri bu Suriye'den gelen mültecilere tahsis etsek nasıl olur? Bir kampanya açtık. Ne bileyim Tokat'tan, Erbaa'dan, Samsun'dan, Düzce'den, Bursa'dan yani bütün Çerkez bölgelerinden, Çerkez köylerinden talep geldi. Yani muhtarlarla irtibata geçtik. Muhtarlar köylerinde bulunan boş evleri ki yani insanlar yılda 10 gün, 15 gün gidiyorlar o evde o kadar kalıyorlar. Yani o senede gitmeyi versin yani evine yazın yani bir yılda İstanbul'da vaktini geçirsin veya gitmesin tarzında bir mantaliteyle bir çalışma yaptık ve bugüne kadar mübalağa etmeyeyim ama hemen hemen yani 5000 hanenin üzerinde
maşallah
Çerkez değişik yerlere yerleştirildi. Bir de bunlar içerisinde dışında yani bu gelenler pasaportlarıyla gelenlere tabii bunu yapabiliyoruz ama onun haricinde de Dışişleri Bakanlığı'yla yapılan bir görüşme çerçevesinde sadece Çerkez mülteciler için Kilis'te 1500 konteynerlik bir yer ayrıldı, kamp ayrıldı. Ve bu kampta da şu an 1000'in üzerinde yani 1200'e yaklaştı herhalde mülteci statüsünde gelen yani pasaport dışı mülteci statüsünde gelen o kadar bir Çerkez grupta Kilis'teki Çerkez kampında istihdam ediyor. Yani onlarla da bir şekilde ilgilenmek zorunda kalıyorsunuz. Zaten bu hani mecbursunuz. Şimdi bir şekilde devletin evet. yükünü bir şekilde sırtından almak. Çünkü sivil toplum kuruluşlarının bir yerde vazifesi de budur. Gerçek vazife budur. Yani evet. şimdi mesela bugün eğer biz sahip çıkmasak 5000 aile Çerkes'e devletin sırtına yük ama şu anda hiçbir yükü yok yani şeylerin.
Bizim evet. İslam ahlakımızda yani zaten bu.
Zaten Ensar
yeri var.
Muhacir şeyi burada evet. söz konusu. Yani evet. o köyde boş duran o ev bugün bir Suriye'den gelen bir mültecinin evet. barınağı oluyor. Artık köyde bir de son derece rahat bir hayat sürüyorlar. Çünkü şimdi şehir yerinde biz bunları şey yapsak barındırmaya kalksak köyde bir ekmek pişirdiği zaman fırında götürüyor. Ona yemek veriyor. Pişirdiği şeyden destek oluyor. Yani köyde insanları birbiriyle destekleri çok kolay. Doğru. Şimdi yazın Doğru. herkes domates, biber, fidelerini ekmişler çalışıyorlar. Dolayısıyla böyle bir kampanyamız da var. Bu halen de devam ediyor. Biz vakıf olarak da Suriye'den gelmiş büyük bir İslam alimi ki uluslararası, dünya çapında İslam alimi Cevdet Said Hoca'yı misafir ediyoruz. Yani onun şeyleriyle ilgileniyoruz ki Cevdet Said Hoca ki yani Türkiye'de bugüne kadar bildiğim kadarıyla 8 tane kitabı daha önceden yayınlanmış. Adem'in oğlu Habil gibi ol, din ve hukuk yani benzer birçok böyle kitapları olan çok değerli bir alim ve kendisinden de mümkün olduğu kadar da istifade etmeye çalışıyoruz. Yani.
Allah razı olsun.
Şimdi izninizle bir konuya değinmek istiyorum. Biliyorsunuz Burma'da, Çeçenistan'da, Kamboçya'da birçok zulüm altında Müslüman var. Ve bunun dışında birçok ülkede var bildiğiniz üzere. Baskı altında yaşıyor. Ve bu zulüm ancak Türk-İslam Birliği ile geçer. Bunu zaten bu zulüm gören kişiler de, Müslümanlar da destekliyor. Birçok devlet de destekliyor. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda?
Ya tabii ki şimdi bu konu İslam Birliği gerçekten dünyada kurulması gereken bir şey. Hatta bu konuda çok ilginç Cevdet Said Hoca'dan da bahsetmiştim. Şimdi Cevdet Said Hocam geldiğinde bazı periyodikte dersler de yapıyoruz kendisine. Mesela bana bir konu anlattı. Dedi ki Türkiye'de dedi çok ünlü bir filozof, alimden bahsetti. Celal Nuri diyerek. Celal Nuri'nin dedi çok önemli bir kitabı var dedi. İttihad-ı İslam diye dedi şey olarak. Şimdi ben tabii şimdi kafamızda şimdi bizim öyle bir imaj oluşuyor ki Celal Nuri benim var tabii bilgim Celal Nuri kimdir falan diye sorduğunda ama tabii Celal Nuri konusunda illa onu işte materyalist veya işte şöyle felsefenin öncüsü falanı filan diye biz insanları hemen bir kalemde üzerine çizik atıyoruz kulvar dışına gönderiyoruz. Ya Celal Nuri'nin dedi tamam bir takım farklı fikirleri de vardır ama dedi bugüne kadar dedi İslam Birliği üzerinde yazılmış en güzel, en mükemmel eser dedi onundur dedi. İleri gazetesinin sahibi size de tavsiye daha sonra okudum. Yani orada onun İttihad-ı İslam kitabında Arafat'la ilgili bir şeyi var, bir tespiti var. Yani şimdi neden insanlar orada toplanıyorlar, nedir şeklinde. Yani şimdi biz tabii bunları okumadığımız için Müslümanlar olarak yetiştirdiğimiz alimlere, ulemalara sahip çıkmadığımız için bu konuda maalesef Cumhuriyet'le beraber bir takım değerlerimizi yitirdik. Kendi özgüvenimizi yitirdik. İçeri kapandık. Kendi içimize kapandık. Dışarıyla ilgilenmeyi şey zannettik. Ne derler ona? İşte ayıptır veya işte yapılmaz. Bu Atatürkçülüğe aykırıdır. Halbuki ilk şeyi yapan Atatürk'tür. Yani Hatay'ı Türk sınırlarına katan odur. Evet. Ömrü vefa etseydi belki bu sular Kerkük'le de ilgilenecekti. Ne bileyim başka yerlerle de ilgilenecekti ama biz böyle kendi kabuğunun içine kapanan civciv şeyini zor bela hani politikası izleyerek kısa vadeli öngörümlerde bulunduk. O bakımdan Türkiye maalesef yıllar boyu uyutuldu. Şimdi son zamanlarda da mesela bizim yapmak istediğimiz açılımlar. Şimdi Türkiye Afrika'da bilmem 20 küsur ülkede ne bileyim konsolosluk açtı. Bilmem ne kadar yerde her yere giriyor çıkıyor bir takım şeylerin içerisinde bulunuyor. İşte bunu yok işte Osmanlıcılık ne ya Osmanlıcılık olsa ne olur yani sonuç itibariyle ki yani öyle de olsa sonuçta. Yani biz Osmanlı'dan ayrı mıyız? Türkiye Cumhuriyeti kayaların arasında ot olarak yeni bir şey olarak mı çıktı yani hiç geçmişi olmayan köksüz bir devlet midir? Yani şimdi devletler sonuçta birbirinin devamıdır. Yani gelmişsiniz Selçuklu'dur, Selçuklu'dan bilmem ne, oradan oraya sürekli olarak bir değişim ve dönüşüm içerisinde gelirsiniz. Eğer siz kökünüzü, şeyinizi inkar ederseniz o zaman hiçbir yere varamazsınız. Yakup Kadri'nin Yaban romanında çok güzel bir tiradı vardır. Yani orada Ahmet Selim miydi tam hatırlayamayacağım. Ahmet Cemil diye bir kahraman vardır. Yaralanır işte köyün birine gider. Oradaki köylüyle uyum sağlayamaz. Onların dışındadır. Çünkü tamamen onları dışlamıştır. Onlarla beraber olmamıştır. O zaman işte Anadolu insanımızla ilgili fikirlerini, şeylerini anlatan ve yakınan bir tavrı vardır. İşte biz de Cumhuriyet olarak toplumumuza yabancılaştırıldık. Yabancılaşınca toplumumuza ne oluyorsunuz bu sefer? Toplumunu hakir görmeye başladığınız zaman ve toplumunuza özgüveni vermediğiniz zaman orada hiçbir noktaya varamıyorsunuz. Eğer bugün biraz bir atılım olduysa nedir? İnsanlar bir özgüvene sahip oldular. Yoksa yani şimdi bugün ben hani AK Parti'nin sözcüsü falan da değilim. Yer yer politikalar desteklerim, yeri geldiğinde de eleştiririm. Ama bugün bir atılım oluyorsa, bir şeyler oluyorsa aynı zamanda insanlar kendilerine güvenleri geldiği için. Yani nedir ben sık sık Rusya'ya veya başka ülkelere de gidiyorum. Gittiğim zaman bundan 10 sene, 20 sene önceki Mehdi olarak değil de biraz da ne bileyim dünyada sözü geçen ve dünyada biraz esamesi okunan, lideri tanınan, herkes tarafından bilinen bir insan olarak onun zevkini, onun hazzını da yaşıyorum. Yani önceden bundan 20 sene önce şeye gittiğimiz zaman kimse bizim şeylerimizi tanımazdı.
Doğru.
Şimdi lideri Erdoğan'ı tanımayan Afrika'daki Yamyam kabilesine kadar da bu nedir? Bir şeydir. Sizin interlandınızdır. Tabii ki burada Adnan hocamızın da bahsettiği İslam Birliği konusu ki üzerinde durulması gereken, daha önce yapılan o kuruluş aşamalarındaki bazı toplantılara da katıldım.
Evet.
Gerçekten çok önemli bir konudur. Yani bugün nasıl şimdi Birleşmiş Milletler bir öncelikle ilk kuruluşuna baktığımız zaman Birleşmiş Milletler bana göre bir Hristiyan birliğidir ilk aşamasında. Neden? Çünkü bunu oluşturan insanlar 2. Dünya Savaşı'nın galipleridir. Bakıyorsunuz, dikkat ediyorsunuz. 5 tane devlet orada tutmuş elinde şey, veto hakkını tutmuşlar. Kendilerine göre bir dizayn, kendilerine göre bir sistem kurmuşlar. Siz şeyde Birleşmiş Milletler'de bulunan 200'ü aşkın devlet, 190 taneniz bir tarafa bir karar verseniz, orada bir tanesi kalkıyor, ben veto ettim diyor, hayır diyor, bu geçerse. Böyle bir mantık olur mu? Böyle bir mantık olur mu? Olmaz. Dolayısıyla ama nedir? Ha o zaman böyle bir mantığı nasıl kırabilirsiniz? Nasıl kırabilirsiniz? Tabii ki Türk İslam Birliği, ama Türk İslam Birliği'nin dışında da, yani tabii buradaki hocamızın ben şey yapmak istediğini anlıyorum.
Evet.
Bazı insanlarla bu konu zaman zaman sizin dışınızda farklı ortamlarda da masaya geldiğinde tartışma kelimesinde, tabi bazı insanlar Türk kelimesinden rahatsız olan bazı insanlarla da, niye İslam Birliği değil de Türk İslam Birliği tarzında bir konuşma da oluyor. Ama buradaki tabi Türk kelimesini ben daha çok bir lokomotif olarak değerlendirmek istiyorum. Neden? Çünkü şimdi lokomotif olmadığı zaman arkadan şeyi çekemezsiniz, vagonları çekemezsiniz. Ve tarih boyunca baktığımız zaman Türk toplumu İslam dünyasının en büyük cazibe merkezi, çekici lokomotifi olmuştur. Toparlayıcı, beraber birlikte olmuştur. İslam dünyası asr-ı saadetini, yani en güzel günlerini Türk şey zamanında yaşamıştır. Bakınız şimdi o gün Filistin'de şey durmuyor.
Tabii.
Kan durmuyor. Evet. Yıllar boyu şey akıyor. Halbuki Filistin, 400 sene Filistin son derece rahat, son derece mutlu bir hayat şey sürdürmüştü. Ne oldu? Sultan Abdülhamit'in tahttan indirilmesiyle beraber Dünya Siyonist Kongresi'nin meseleye el atması sonucu bizim 400 sene huzur içinde yaşattığımız topraklarda bugün ne olmuyor? Şey durmuyor. Ya burada ne var? Burada ne var? Tabii ki o Osmanlı'nın, Abdülhamit'in ve orada onu kanları pahasına o toprakları muhafaza eden insanların bedduaları var diyemeyeceğim ama, yani çünkü biz kolay kolay Müslüman beddua etmez ama ahları var yani. Çünkü o insanlar orada kanlarını döktüler, hayatlarını verdiler, şeylerini verdiler ve bugün oranın geldiği noktaya bak. Yine aynı şekilde o Filistin'de yaşadığımız dramı, o şeyleri insanların çok daha yakından görmeleri için Fali Rıfkı Atay'ın Zeytin Dağı diye bir kitabı var. Onun romanını veya böyle çok panoramik olarak orada o dağın tepesinden o Filistin topraklarına bakış, oradaki o hicran, Osmanlı'nın o toprakları terk edişi, yani o hüznü o romanda insanların çok yakinen ben görmelerini istiyorum. Yani insanlarımız biraz okurlarsa bir takım şey, maalesef ama bugün yani şeyden uzakız. Yani o kitaplar bir basılmış bir zamanlar içerisinde. Ondan sonra ne bileyim yani bir daha doğru düzgün basılmıyor. Propagandası yapılmıyor. Veya Fahriye Rıfkı deyince insanların kafasına bir şey oluşuyor. Kendi kafasına evet. göre. Halbuki yani bir roman yazmıştır. O öteki ondan farklıdır. Veya onun belli bir siyasi çizgisi vardır ama hakikaten o romanda da çok güzel şeyler, tespitleri vardır. Dolayısıyla insanlarımızın okuması lazım. Ve İslam Birliği noktasında bugün geldiğimiz nokta, şu gün içinde bulunduğumuz nokta maalesef yani insanların İslam kardeşliği ve İslam ahlakını ikinci plana atmalarından kaynaklanıyor. Şimdi bugün bakıyoruz. Şimdi Gezi Parkı'nda yaşanan olaylara veya şeylere baktığımız zaman yani bir insan, yani İslam'ı, kardeşliği ön plana çıkartan, gönlünde bunu yaşayan bir insanın yani orada aynen Avrupalıların tabiriyle vandallık dediğimiz o şeyi yapabilir mi? Yani Müslüman olan bir insan, ruhunda bunu az buçuk şeye getiren bir insan neden bir bankamatik şeyini kırar? Neden bir engelli asansörünü bütün şeylerine kadar bozar? Veya halkın bindiği bir otobüsü ters çevirip onu neden yakar? Bir polis aracını neden şey yapar? Ne bileyim yani sağa sola neden zarar verir? Yani bu bunun bir çözümü yok.
Onu Lenin yapın diyor. Onlar da yapıyor.
Onların şimdi ama dediğimiz gibi bunun tek ilacı, tek çözümü İslam'ın insanlara verdiği o merhamet ve şefkat duygusudur. Amin. Yani biz bir öyle bir peygamberin nesliyiz ki amcası Hazreti Hamza'yı şehit eden ve bir insana o vahşiye ne diyor? Müslüman oluyor. O kadar kin ve öfke beslediği halde diyor ki tamam diyor sen Müslüman ol ama ne olur diyor. Yani benim gözümün önünde dolaşma. Biraz uzaklarda yani bana görünme diyor. Seni gördüğüm zaman diyor amcam aklıma gelir diyor. Sana karşı ne yaparım? Öfke duyarım. Kin duyarım. Onun için diyor lütfen diyor. Yani şimdi buradaki nezakete, buradaki inceliğe bakar mısınız?
Evet.
Yani canı gibi sevdiği koruyucusu amcasını şehit etmiş birine gösterdiği nezaket. Ya biz şimdi nedir? Bakıyoruz. Yani birbirimizin boğazına sarılmak için yani bir noktada aklımıza gelen şeyi memleketi kamplara bölüp parçalamak için ellerimizden gelen şeyi yapıyoruz. Yani sonuç itibariyle insanların biraz da nedir? Aklı selime bir yere şeye gelmeden lazım.
Evet şüphesiz. Madem bahsi geçti o zaman bir iki cümleyle zikretmek istiyorum. Tabi esası İttihat-ı İslam. Türk İslam Birliği olarak da zaman zaman adlandırmamızın sebebi siz de zikrettiniz ama birincisi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Türkleri övüyor. Bununla ilgili hadisler var. İkincisi Bediüzzaman Hazretleri ayeti kerimeyi tefsir ederken öyle bir millet çıkarır ki diyor. Değil mi?
Evet.
Bu millet Türk milletidir diyor.
Evet.
Tefsirinde. Üçüncüsü pratik hayatta zaten 600 yıl boyunca Türkler İslam'ın ve Müslümanların hadimi olmuşlar. Dünyada barış, huzuru. Bu kabiliyette olan Allah'ın istihdam ettiği evet. bir milletiz biz.
Evet.
Dolayısıyla Fatih de Türktü.
Evet.
O miladi 1453'te fiziken fethetti. Biz de Allah'ın izniyle Hicri 1453'te ki 33-34'teyiz şu anda yakınız. Bütün dünyanın aklını ve kalbini fethedeceğiz. İslam'ın güzel ahlakıyla inşallah.
Şimdi ben konuda birazcık değişiklik yapacağım. Gündemdeki konulardan birine değinmek istiyorum izninizle. Şimdi Vahabi, Şii, Sünni aralarındaki çatışmalar mezhep ayrılıkları oluyor. Ve düşmanlık ortamı çalıştırılmaya çalışıyor. Kendi aralarının dışında bunu provoke eden dış güçler oluyor bu mezhepleri dışarıdan. Müslümanların arasındaki bu ayrılığın giderilmesi, herkesin bir Müslüman kardeşi olarak görmesi birbirini dünya barışına katkı sağlayacak. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bu nasıl olabilir?
Ya, tabii şimdi bu meseleler işte Vahabilik, hı-hı. Şiilik, Sünnilik gibi meseleler ta bizim Kafkasya'da da var.
Hı-hı.
Yani şimdi bakıyorum o bölgede zaten İslam'ı işte kör topal yaşayan bu insanlara o bölge bilhassa mesela Dağıstan'da, Çeçenistan'da, Kabardino-Balkar gibi cumhuriyetlerde işte Suudi Arabistan kökenli şeylik, Vahabilik, işte değişik böyle İran kökenli Şiilik gibi bir takım cereyanların o bölgenin içerisine girdiğini gör. Halbuki yani şimdi bu konuları yani ön plana çıkartarak, ön noktaya getirerek herhangi bir yere varamayız. Yani şimdi sonuç itibariyle İslam'ı temelde önce La ilahe illallah Muhammeden Resulullah olarak algılarsak orada bir problem yok. Yani Şiisi de aynı şeyi söylüyor. Sünnisi de aynı şeyi söylüyor. Vahhabisi de aynı şeyi söylüyor. Dolayısıyla önce bir asgari müşterekte hocamızın dediği gibi İslam birliğini yani İslam'ı belli bir noktalarda çok böyle dallandırıp budaklandırmadan ön noktada yani İslam'ı öz olarak kavradığımız zaman burada problem zaten ortadan kalkar ama biz şimdi ne yapıyoruz genelde? Şimdi tevhid inancını yani ön planda tutup da bunlar ya şimdi sonuçta ne diyor? La ilahe illallah Muhammeden Resulullah diyen bir insan iman sahibi bir insandır. Yani Müslümandır. Yani en azından biz bunu söyleriz. Ama biz kendi kafamıza göre la ilahe illallah Muhammeden Resulullah diyen bir insanı maalesef bir takım şeyler dolayısıyla tekfirle yani inançsızlıkla ne yapabiliyoruz? Suçlayabiliyoruz. Yani şeyin dışına atabiliyoruz. O yetkiyi kendimizde bulabiliyoruz. O bakımdan yani biraz daha Müslümanların hoşgörülü olmaları gerekiyor. Şeylerde görüyor. Ya da ben çok daha da ileri gidiyorum. Son yapılan tartışmalarda mesela nedir? Köprünün adı işte niye Yavuz Sultan Selim kondu? İşte Yavuz Sultan Selim Alevi camiasını şeyini kabarttı. Şu oldu bu oldu. Vallahi keşke diyorum ki köprünün adı Hacı Bektaş Veli Köprüsü yapsaydılar. Yemin ediyorum ben Alevilerden daha fazla Hacı Bektaş'ı sevmiyorsam iki gözüm çıksın. Yani onlardan daha fazla. Yani benim şeylerle bir problemim yok. Keşke koysaydılar. Yani köprünün adı Hacı Bektaş Veli Köprüsü olarak konurdu. Ben gururla şeyle o köprüyü şeyini de benimserdim. Böyle bir problemimiz yok. Olmaması lazım. Yani kötü niyetle de yapıldığını zannetmiyorum. Ama tabii şeytan ayrıntıda gizlidir. Yani orada bir gerçekten bana göre Osmanlı İmparatorluğu'nun en muhteşem padişahlarından biridir Yavuz Sultan Selim. Çünkü bugün eğer şey kurulmuşsa, Türk Birliği ve Anadolu Birliği oluşmuşsa onun sayesindedir. Onun gücü sayesinde oluşmuştur. Ve Osmanlı İmparatorluğu'nu Cihangir veya dünya çapında gidecek yola getiren Kanuni Sultan Süleyman gibi bir insanı ortaya çıkartan böyle büyük bir parça. 8 yıl şeyde kalmış ama o 8 yıl boyunca müthiş şeyler yapmış. Ha ama bunun yanında tamam tartışılıyor nedir? Yani şimdi Yavuz Sultan Selim tutup da ben Alevileri kesiyorum. Alevi kellesi uçuruyor. Yani mutlaka bir takım şeyler olmuştur ama kesinlikle böyle bir niyetle de şey yapmamış. Yani o dönemde nedir? Siz İran'la savaş halindesiniz. Üstelik o dönemin İran'ı şey de değil, Farisi de değil. Yani Şah İsmail, Hatay'ı mahlasıyla şiirler yazan, çok da sevdiğim şiirleri olan ünlü bir divan şairi. Ve bir taraftan da Anadolu'da bir grupta İran'ı tutuyor. Yani siz şimdi bir devletsiniz ve sizin vatandaşlarınızdan bir grubu sizin düşmanınızla iş birliği yapıyor. Buradaki olay nedir? Mantalite olarak düşündüğünüz zaman vatana ihanet mantalitesidir. Yani şimdi oradaki bir Alevi oldukları için idam edilen, öldürülen sayısı abartılan bir rakam var ama oradaki insanlar Alevi oldukları için değil. Osmanlı ordusuna, Osmanlı devletine ihanet ettikleri için idama mahkum edilen belli bir grup, isyan eden belli bir grup, belli bir zümre vardır. Yani olayı bu şekilde çarpıttığını ama ben buna rağmen de gene de diyorum ki yani o idam edilen, öldürülen o insanların ahfadı, o insanların torunları bugün bizim topraklarımız içinde yaşıyorlarsa yani onlara da hürmeten yani koymasak da olabilirdi diyorum kendi kendime bir şeyle ne derler ona vicdan muhasebesi yapıyorum. Deseydiler de hani Hacı Bektaş Veli yapsaydılar. Ne bileyim varsa Alevilerin Abdal Musa Köprüsü desinler. Hiç rahatsız olmam yani sonuç itibariyle. Çünkü onlar da bizim değerlerimizdir. Onlar da bizim insanlarımızdır. Hacı Bektaş Veli Anadolu'yu Türkleştiren, Anadolu'yu İslamlaştıran ve Anadolu'yu Türk yurdu yapan bir insandır. Yani gerçekten kendisine bu değerin verilmesi gerekir. O bakımdan hani böyle bir mantıkta şeye yaklaşırsak Şii, Sünni bilmem ne falan filan mantalitesiyle değil. Yani ben bazen yani burada söylemekte bir başka kanal ama bazen Cem TV diye onların bir kanalı var. Bazen perşembe akşamları açıyorum. Orada son derece güzel Cem ayinler var. Büyük bir şevkle izliyorum. Yani burada samimi olarak söylüyorum. Yani yaptıkları o şey Allah'ın adını, şeylerini, semahlarını, şeylerini ve büyük bir sonuçta bir ayindir. Allah'ın adını zikredildiği bir şeydir. Ama şimdi ben böyle bakıyorum ama öteki kardeşimin de bana aynı gözle bakması lazım. Tabii. Aynı yapıyla bakması lazım. Aynı şekilde bakması lazım. Yoksa biz şimdi bundan işte 1400 sene evvel o civarlarda Yani ne bileyim, Kerbela'da işlenmiş bir cinayetin hesabını, şimdi bunun şeyini biz kendi aramızda göremeyiz. Yani böyle bir şey yapamayız. Yaptığımız zaman da doğru karar veremeyiz. Kaldı ki Kerbela'da işlenen cinayetin şeyi dini bir şey değildir. Bunlar siyasi cinayettir. İktidar kavgasıdır. Sonuçta yani Hazreti Hüseyin'in, Hazreti Hasan'ın bunların şehit edilmesi kesinlikle dini bir mesele değildir. Yani dinle ilgili bir çalışma değildir. Bu tamamen iktidar, yönetim, bu kavgayla ilgilidir. Sonuçta eğer bunlar dini bir şey olsa, her peygamberin sahabeleri, peygamberin ashabı, birbirine kılıç çeken insanlar, bunlar sonuç itibariyle bunu bir siyasi meseledir bu. Yoksa dini bir mesele olarak bunu algıladığımız zaman işte bugün geldiğimiz hatalara geliriz. Yoksa yani şimdi bugün yani ben düşünemiyorum, yani bir Sünni düşünemiyorum ki yani Hazreti Hüseyin'in mersiyesi okunurken gözü yaşarmasın veya ondan duygulanmasın. Yani böyle bir Sünni siz şey yapabilir misiniz? Yani siz hiç şey yapıyor musunuz? Adını, oğlunun adını Yezid koyan, bilmem ne koyan bir Sünni gördünüz mü? Böyle bir şey olabilir mi? Mümkün değil. Ama aynı şeyi yani öfkeyle şeyle devam ettiren, yani ne bileyim çocuğunun şeyinin adını Ömer ya da Ebu Bekir koymayan böyle bir nesil var karşıda. Ya bu da olmaması lazım. Sonuç itibariyle böyle bir düşmanlığı ne yapmamız lazım bizim? Aradan kaldırmamız lazım.
Evet.
Bunun yani bizim bakın Hasan, Hüseyin, Zeynel, Abidin, ne kadar Alevilerin sevdiği isim varsa hepsini biz, ben Sünniyim ama hiç gocunmuyorum. Koyuyorum. Ya benim şey var, babamın dayısının oğlu var, adı Haydar. Alevilikle hiç alakası yok, şey yok ama soruyorlar diyor ki, bazen esprili bir dayı oğludur. Ya diyor her yerde diyor soruyorlar diyor, sen Alevi misin? Değil, niye? Ya diyor Haydar ismi diyor gayet güzel bir isim, Allah'ın aslanı diyor, Allah şeyi diyor, yani sonuç itibariyle diyor hani bu ismin niye sadece Alevilere mahsus olsun falan, böyle enteresan şeyler var yani. Yok, çelişkiler var.
Yine adınızın güzelliğini üstünüzde taşıyorsunuz yani, Allah razı olsun, çok da güzel. Şefkatle, merhametle ve birleştiricilik ruhuyla yaklaşıyorsunuz. Zaten başka bir yolu da yok. Yani tabii. Bu mezhepler, ayrılıkları, bunun hep herkesin Müslüman, hatta gayrimüslimlere de sahiplenerek birlik, beraberlik olmaktan başka dünyanın barış, sevgi önünde başka bir çıkar yolu yok.
Yani. Tabii canım, yani şimdi biz şimdi tutup da mezhep şeyine, kavgasına şeyine girer mi? Ha, diyelim ki ben Hanefiyim. Ama yani şimdi Hanefiliği benim şimdi nedir Hanefiliği? Yani ne bileyim babadan gelme şeyle ilgilidir. Yoksa ben yani Hanefiliği özellikle takip ediyorum. Onun bilmem neyini devam ettiriyorum. Belki de farkında olmadan birçok şeyi Şafii'ye göre yapıyoruz. Bilmem yani sonuç itibariyle bunlar çok böyle detay meseleler. Tabii. O bakımdan yani mezhep taassubunun içerisinde kilitlenmemeliyiz. Ama mezhep de nedir? Bizim en azından takım şeyleri doğru dürüst yapmamızı, yani en azından kendimizi kontrol etmemiz noktasında, bir ruh disiplinine girmemiz noktasında tabii ki bir aracılık şeyi vardır. Yani şimdi İslam'da da yani insanı böyle disiplinsiz her konuda da böyle işine geldiği şekilde de bir noktaya savrulması da, o da çok hoş değil yani disiplin şey açısından. O bakımdan mezhebe biz riayet ederiz ama onun haricinde de yani sonuçta ben hani dört mezhep falan, ben onu da çok fazla şey yapmıyorum. Yani dört mezheptir, beştir, altıdır, farklıdır. Yani sonuç itibariyle bunu bizim klasik eski medrese şeylerimizden gelen gelenek maalesef yani İslam dünyasında bir takım sıkıntılar, şeyler yaratıyor. Hayır,
bunu çok güzel söylüyorsunuz. Hani sadece mezhep değil, camialar da öyle. Hayır. Mesela biz sizinle birçok sivil toplum kuruluşu platformlarında bir araya geliyoruz. Evet. Şimdi onların içine giriyoruz. Yani Hanefisi, Şafisi mezhep farklılığı olduğu gibi farklı farklı, yani Nur Camiası'ndan insanlar, ondan sonra Ehli Tarik olan insanlar, işte Süleymanlı olan, yani farklı farklı camialardan da insanlar oraya geliyoruz. Kucaklaşıyoruz. Evet. Beraber yemek yiyoruz, hoş sohbet ediyoruz. Fikirlerimizi paylaşıyoruz. Değil mi? Yani esas bunun geniş çaplı olarak ülkemizde ve bölgemizde bu sıcaklığın oluşturulması, değil mi? Müslümanların bir ve beraber olmaya çaba göstermeleri gerekir.
Evet. Maalesef yani şimdi tekrar Cevdet Said Hoca'nın hani son zaman gerçekten çok faydalanıyorum. Onu söylüyor, diyor ki yani şu anda diyor maalesef diyor biz Kur'an diyor halen diyor nazil oluyor diyor, şey oluyor diyor. Şeyde bıraktık diyor, ne derler, mehcur. Yani böyle ne bileyim garip şey vaziyette bıraktık diyor. Onu bıraktık diyor kendisine diyor. Sadece işte onu işte İslam alimlerinin bir takım şeylerinin sözlerini ön plana. Halbuki diyor bugün Kur'an diyor başvurulabilecek en önemli kaynak diyor. Herkesin okuyabileceği, herkesin faydalanabileceği şey kaynak diyor. Ve bugün diyor halen diyor hale tefsir ediliyor diyor. Yani nedir? Yeni yeni icatlar, yeni yeni keşifler diyor. Kur'an'ın 1400 sene önceki diyor hakikatlerine şeylerine başvururken diyor biz diyor maalesef diyor bunu yeterince ne yapamıyoruz? İdrak edemiyoruz. Biz de ne yapıyoruz? Kur'an'ı şeyi bir tarafa bırakıp, sünneti bir tarafa bırakıp yani onun dışında yani bazı yollara şeylere saptığımız zaman, o noktaların içerisine girdiğimiz zaman yolumuzu kaybediyoruz. Yani yolun dışında başka yollara gidiyoruz. Yoksa bugün dünyada yani bizim paylaşamadığımız ne var ki? Yani sonuç itibariyle neyi yapacaksın? Bir insanın dünya üzerindeki ömrü en fazla yaşasa 100 sene. Ki onun da son 20 senesi sürünerek gider zaten yani şey anlamında. 80 ortalama belli bir noktaya kadar belki ayaktasınızdır. E şimdi rahmetli babam 85 yaşında vefat etti. Şimdi o söylerdi. Ya o derdi. Şimdi şu an geldiğim yaşa bakıyorum, geriye dönüyorum. Bir gün gibi geliyor derdi bana. Yani şimdi 80 yaşına gelmiş, geçmişe baktığı zaman sanki bir gün içerisinde. Şimdi dolayısıyla ömür bu kadar kısa. Yani dünyanın genel yaratılışın içine baktığımız zaman bu geçen asır zaman içerisinde yani bizim dünyada işgal ettiğimiz yer şey nedir ya? Şimdi bunun dışında siz hiç öbür dünyaya giderken tamam firavunlar şeyler yapmışlar, piramitler dikmişler, bilmem ne yapmışlar, altın lahitler içinde şeyler yatmıyor ama sonuçta ölmüşler, gitmişler yani dünyadan. Hiç kimse götürememiş bir şey. Dolayısıyla burada işte İslam Birliği dediğimiz noktada zaten bu çıkıyor ön plana. İslam öne çıktığı zaman zaten kelimenin kökenindeki teslim olma. Kime teslim oluyorsunuz? Allah'a. Allah'a teslim olduktan sonra yani onu gerçek olarak kabul ettikten sonra daha ne problem kalıyor? Zaten yani şimdi bir insanın en rahat yaşaması teslim olmaktır. Tasavvuf da zaten buradan geliyor. İşin rahatlığıdır. Ne yapıyorsunuz? Şeyh'im diyorsunuz, kendisine tabi oluyorsunuz. İşte diyorsun ha bunu kabul edersiniz, etmezsiniz ayrı bir olay ama hani bunu şey yapmak yerine dediğim gibi Allah'a direkt teslim olduğunuzda, onu gerçek, mutlak varlık olarak kabul ettiğinizde zaten problemin tamamını çözüyorsunuz. O zaman ne Taksim Gezi Parkı'nda kavga edersiniz, ne orada kavga edin, ne burada hiçbir yerde kavga etmezsiniz. Kavga etmeyeceğiniz gibi kardeş kardeş geçinirsiniz, bir takım şey noktalara gelirsiniz. Ama dediğim gibi ama tabii ki sonuçta Allah'ın kitabında da var, şeyini bitiriyorum. Yani ilk şeyinde de vardır, nedir? İnsan yaratılırken ne dedi Adem'e, melekler Allah'a? Dediler ki yeryüzünde fitne fesat çıkartacak bir varlık mı yaratacaksın dediler Allah'a. Allah da ne dedi? Ben sizin bilmediğinizi biliyorum şeyi gönder. Ama ne dedi şeytan arkasından? O zaman dedi bana müsaade et. Ben de dedi kıyamete kadar dedi bunlarla uğraşayım. Bunları yoldan sapıttırayım. Dolayısıyla sonuçta bizim bütün mücadelemiz ya tevhidde Allah'ın yanında, onun yanında olacağız. Ya da ondan müsaade alan ve bizi fitne ve fesada sürüklemekle görevli şeytanın da yanında yer aldı. Yani bu ikisinin dışında bir yol yok. Allah bizi Allah'ın yanında ve onun ipine sımsıkı sarılan insanlardan eylesin diyorum. İnşallah. Yani.
Allah razı olsun. Ağzınıza sağlık.
İnşallah. Programımızın sonuna geldik. Kafkas Vakfı Kurucu Başkanı Mehdi Nusret Çetinbaş'la beraberdik. Teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ediyorum.
Tekrar görüşmek üzere.
Sağ olun, var olun.